Ayrım 28, sayfa 240. Huysuz bir adam olan tek gözlü doğramacı Panfil, selvi ya da ıhlamur ağacından rendeleyip tutkualladığı çeşitli boyutlardaki tahtaları getirirdi. Davidov adındaki veremli delikanlı bunları astarla doyururdu. Arkadaşı Sorokin astar boyası çeker, Milyaşin orijinallerin taslağını kurşun kalemle çizer, yaşlı Gogolev altın suyuyla yaldızlar ve diğerleri peyzajları çizer, cübbelerini boyar, en sonunda bu yüzsüz, kolsuz ikonlar beden ressamlarına teslim edilmek üzere duvar dibine dizilirdi. Kiliselerde mihrap kapılarına ve üç kapılı paravanlara asılan büyük ikonlar yalnızca meleklerin giydiği küçük gömleklerle, cübbelerle ya da zırhlarla yüzsüz, kolsuz ve bacaksız orada öylece duruyor görmek hiç de hoş değildi. Bu parlak tahtalardan ölüm kokusu yayılırdı. Yüzlerine can verecek bir yaşam dokunuşu henüz yoktu. Onları canlandıracak bir şeyler eksikti. Sanki daha önce var olan bu şey birden ağır cübbesini oracıkta bırakıp mucizevi bir şekilde sırra kalem basmış gibiydi. Tenleri yüz ressamlarınca boyandıktan sonra ikon, kakma mine işleyen ustanın eline geçerdi. Yazıları da bu işte uzman başka bir usta yazardı. Sakin bir adam olan atölye şefi Ivan Lalyovich sonu cilayı kendi eliyle sürerdi. Yüzü kül rengiydi, ipeksi saçlara benzeyen kırçıl sakalları vardı. Gri gözlerinde dikkat çekecek kadar derin bir hüzün okunurdu. Gülümseyişi çok güzeldi ama kimse onun arkasından gülümseyemezdi. Sütun tepesinde yaşayan Simon'un ikonunu andırırdı. Tıpkı onun gibi kuru ve bir deri bir kemikte, kımıltısız gözleri atölyedeki herkesi ve duvarları delerek uzaklarda bir şeylere dikilirdi. Atölyede işbaşı yaptıktan birkaç gün sonraydı. Kilise sancaklarını boyamakla görevli güçlü kuvvetli, yakışıklı bir don kazağı olan Kapendiukin adındaki usta atölyeye kör kütük sarhoş geldi. Dudaklarını birbirine sımsıkı bastırarak, yumuşak, kadınsı gözlerini kısarak, tek laf etmeksizin demir gibi yumruklarıyla herkese vurmaya başladı. Kısa boylu ve düzgün yapılıydı. Farelerin cirit attığı bodruma dalan bir kedi gibi atölyenin içinde önüne gelene saldırıyordu. Paniğe kapılan işçiler kıyıya köşeye kaçmaya çalışırken birbirlerine bağırıyorlardı. "Vursanıza şuna!" İkonların yüzünü boyayan Yevgeni Sitanov eline geçirdiği bir tabureyi çılgına dönmüş Kapendiukin'in kafasına indirerek onu sersemletmeyi başardı. Kazak döşemenin üstüne yığıldı. Toparlanmasına fırsat vermeden üstüne atıldılar. Bir havluyla bağladılar. Kapendiukin onları yemek istercesine ısırmaya çalışıyor, kocaman dişleriyle vahşi bir hayvana benziyordu. Bu durum Yevgeni'yi çileden çıkardı. Bir sandalyenin üstüne sıçradı, dirseklerini yanlarına yapıştırarak gerildi ve kazağın üstüne atlamaya hazırlandı. Uzun boylu ve kaslıydı. Kapendiukin'in kaburgasını kırıncağı kesindi. Neyse ki o anda sırtına paltosu, başında şapkasıyla Larionich orada bitiverdi. Parmağıyla Sitanov'a gözdağı vererek yavaş ama buyurgan bir sesle ressamlara söylendi. Kapendiukin'i alın götürün, koridora ayılır. Kazağı atölyeden götürdüler. Masalar, sandalyeler yerli yerine kondu, adamlar yeniden işe koyuldular. Birbirlerine arkadaşlarının korkunç gücüne ilişkin kısa görüşler ileri sürdüler ve günün birinde bir kavgada öldürüleceği öngörüsünde bulundular. Sitanov çok iyi bildiği bir konudan söz edercesine serin kanlı bir tavırla ''Biraz zor öldürürler'' dedi. Bu güçlü kuvvetli ve yırtıcı adamların neden böylesine kolay boyun eğdiklerine şaşırarak Larionich'e bakıyordum. Herkese işi nasıl yapılması gerektiğini o öğretirdi. En usta olanlar bile onun öğütlerine kulak verirlerdi. herkesten çok da Kapendüyükine ders verir, ona daha çok zaman ayırırdı. Sen Kapendüyük'in ikon ressamı olduğunu sanıyorsun. Öyleyse İtalyanlar gibi canlı, neşeli resimler yapmalısın. Yağlı boyada sıcak renkleri daha çok kullan. Bak, burada öyle çok beyaz kullanmışsın ki bakirenin gözleri soğuk ve donuk olmuş. Yanaklarda elma gibi kızarmış. Gözlerde başka bir alem. Yerleri doğru değil. Biri burnunun ucuna bakarken öbürü neredeyse şakağa bakıyor. Tabii bu da onun yüzüne hiç de kutsal ve saf bir hava vermediği gibi dünyevi bir anlam kazandırıyor. Yaptığın işe kendini yeterince vermiyorsun, Kapendüyük'i. Ah be Ivan Larinyonich, dedi. Bu benim işim değil. Ben müzisyen olarak doğmuşum ama tutup beni keşiş yapmışlar. Eğer yürekten istersen her şeyi yapabilirsin. Hiç de değil. Sen beni ne sanıyorsun? Ben troika sürücüsü olmalıymışım. Gırtlağındaki adam elmasını fırlatarak içli sesiyle şarkı söylemeye başladı. Ah, hızlı doğru atların çektiği troikayı süreceğim. Ah, soğuk geceyi yırtacağım sonra doğru sevdiğimin kollarına. Ivan Larionich halden anlayan bir gülümsemeyle gri ve üzgün görünüşlü burnunun üstündeki gözlüğünü düzeltip uzaklaşırken bir düzine ses güçlü bir sel halinde şarkıya katıldı. Bu sel bütün atölyeyi havaya kaldırdı ve düzenli hareketlerle öteye beriye sallamaya başladı. Atlarım alışkın oldukları için genç hanımın nerede oturduğunu bilir. Çırak Paşka Odinstov yumurtaların sarısını beyazından ayırmayı bıraktı. İki elinde birer yumurta kabuğuyla dikildiği yerden olağanüstü güzel tiz sesiyle şarkı söyleyenlere katıldı. Herkes şarkıyla sarhoş olup kendinden geçmişti. Göz ucuyla kazağa bakıyorlardı. Hepsi tek yürek olmuş, aynı duyguları yaşıyor, aynı soluğu alıyordu. Şarkı söylemeye başladığı anda herkes kazağı atölyenin efendisi sayıyor, kollarının geniş hareketlerine uyarak sanki uçmak istercesine ona doğru atılıyorlardı. Eğer şarkısını ansızın kesse ve her şeyi kırıp dökün diyecek olsa, hiç kuşkum yoktu ki herkes, hatta en ciddi ustalar bile birkaç dakika içinde atölyeyi allak bullak eder, ortalığı kırıp geçirirdi. Pek ender şarkı söylerdi ama şarkıları karşı konulmaz gücüyle herkesi etkileyip gayrete getirirdi. Canları ne denli sıkkın olursa olsun hemen ayaklanır, tutkuyla coşarlardı. O şarkı söylerken herkes dikkat kesilir, yepyeni bir güç kazanıp aşkla tutuşurlardı. Bu şarkılar bende şarkıcıya ve onun insanlar üzerindeki olağanüstü etkisine karşı derin bir imrenme duygusu yaratırdı. Yüreğime rahatsız edici bir şeyler akar, onu acıtıncaya kadar kabartırdı. Ağlamak ve şarkı söyleyen herkese "Hepinizi seviyorum!" diye bağırmak isterdim. Sapsarı yüzü ve karmakarışık saçlarıyla veremli Davidov da ağzını açıp bir şeyler geveliyor, bu haliyle yumurtadan yeni çıkmış bir karga yavrusuna benziyordu. Neşeli ve gümbürtülü şarkılar, eğer kazak başlarsa söylenir çoğunlukla, utanmaz halkı konu alan, ah küçük ormanda ya da birinci Aleksandr'ın ölümünden söz eden, Aleksandr'ımızın ordusunu denetlemeye gidişi gibi acıklı şarkılar söylenirdi. Kimi zaman en usta yüz ressamı Ziharev'in önerisi üzerine ilahi okumaya çalışırlardı ama bunu pek ender başarırlardı. Çünkü Ziharev şarkıyı kendi kafasına göre yorumlamaya çalışınca ötekiler her zaman susarlardı. Ziharev 45 yaşında, çelimsiz, dazlak, ensesindeki siyah saçları çingenelerdeki gibi kıvırcık, bıyık gibi kalın kara kaşlı bir adamdı. Sivri, gür ve kısa sakalı ona çok yakışıyor, esmer yüzüne hiç de Rus'a benzemeyen yakışıklı bir hava veriyor ama gaga burnunun altındaki kalın bıyıkları ve çalı gibi kaşları bu havayı bozuyordu. Mavi gözleri de birbirinden farklıydı. Sol gözü belirgin bir biçimde, sağ gözünden daha genişti. Tenor sesiyle çırak arkadaşıma ''Paşka!'' diye bağırırdı. ''Hadi şükürler olsun, Tanrımızı söyle, herkes dinlesin.'' Paşka ellerini önlüğüne sildi ve şarkıya başladı. ''Şükürler olsun.'' Şarkıya birkaç ses daha katıldı. ''Tanrı adına!'' Ziharev kaygıyla bağırdı. ''Yevgeni daha alçaktan söyle, sesini öyle alçalt ki ruhunun derinliklerinden çıksın.'' Yevgeni Stanov duygusuz ve kof bir sesle şarkıya başladı. Sanki bir fıçıya vuruyormuş gibi sesler çıkıyordu. Tanrı'nın kulları. Hayır, öyle değil. Burasını öyle güçlü söyleyeceksin ki yer zangırdasın, kapılar pencereler uçuşarak açılsın. Ziharev coşkuyla titriyor ve bu beni şaşırtıyordu. Garip kaşları bir aşağı bir yukarı oynuyor, sesi güçlükle çıkıyor, parmakları görünmez teller üzerinde dolaşıyordu. ''Tanrı'nın kulları, anladınız mı?'' dedi anlamlı anlamlı. ''Bu sözün kabuğunu soyun, ta içinizde duyun. Tanrı'nın kulları, şükredin, anlıyor musunuz, canlısınız değil mi?'' Stanov nazikçe, ''Biz bunu asla beceremeyiz. Bunu sen de biliyorsun.'' dedi. ''İyi o zaman, bırakalım öyleyse.'' Ziharev dargın bir yüzle yeniden işe koyuldu. Bizans, Frigya ve İtalyan stili pitoresk resimler yapabilen en usta yüz ressamıydı. Larionic, kilisedeki ikon sehpaları için sipariş alırken ona danışırdı. Ziharev gerçek bir özgün ikon uzmanıydı. Fedorovsk, Simonolensk, Kazan ve diğer yerlerdeki harika çalışılmış ikonların tüm değerli kopyaları hep onun elinden geçerdi. Özgün ikonları dikkatle incelerken yüksek sesle homurdanırdı. ''Bu özgün ikonlar elimizi kolumuzu bağlıyor. Evet, tek sözcükle bu böyle. Bağlıyor.'' Atölyedeki çok önemli konumuna karşın ötekiler kadar küstah değildi. Pavel gibi çıraklara ve bana kibar davranırdı. Bu sanatı bize öğretmek isterdi. Ondan başka hiç kimse bizimle ilgilenmezdi. Anlaşılması zor bir adamdı. Çoğunlukla somurtur dururdu. Kimi zaman bir hafta boyunca ağzından tek sözcük çıkmazdı. Onun birdenbire dilsizleştiğini düşünürdüm. Sanki ilk kez görüyormuş gibi diğerlerine şaşkın ve yadırgayan gözlerle bakardı. Şarkı söylemeyi çok sevmesine karşın böyle zamanlarda şarkı söyleyenlere katılmaz, dahası şarkıyı bile işitmezdi. Herkes göz ucuyla ona bakar, birbirlerine göz kırparlardı. Duvara yaslanmış ikonun üzerine tahtayı bir ucu dizlerine, ortası masanın kıyısına gelecek şekilde kucağına yerleştirir, duvara yaslanmış ikonun üzerine eğilerek fırçasının dikkatli darbeleriyle gizemli ve kendi yüzü gibi yabancı yüzünü çizerdi. Derken birdenbire açıkça dargın bir sesle konuşurdu. ''Preteça ne demektir?'' Teça gitmek anlamında eski bir sözcük. Öyleyse birisinden önce gelmek anlamına geliyor. Başka bir şey değil. Atölyeye bir sessizlik çöker. Herkes bıyık altından gülerek Ziharev'in bulunduğu yöne bakar. Karanlıkta birçok yabancı sözcük işitilirdi. Ziharev kendi kendine söylenirdi. Onu koyun postu bir ceketle değil, kanatlı bir melek olarak resmetmelisin. Adamlar sorarlardı. Kiminle konuşuyorsun? Hiçbir şey söylemezdi. Ya soruyu işitmez ya da duymamazlıktan gelirdi. Derken sessizlik bir kez daha bozulurdu. Azizlerin yaşamını bilmek gerek ama gerçekten kim biliyor ki? Biz ne biliyoruz? Biz kanatsız yaşıyoruz. Peki ya ruh nerede? O nerede? Bu ikonları özgün ikonlara göre boyuyoruz. Evet. Ama onlarda ruh yok ki. Bu sesli düşünceler Stanov'un dışında herkesin yüzünde alaycı gülümsemelere neden olurdu. İçlerinden biri kendinden emin bir sesle alaycı alaycı fısıldardı. Cumartesi kafayı çekmeye gider. Uzun boylu, kaslı, kaşsız bıyıksız 22 yaşlarında bir delikanlı olan Stanov ise ağırbaşlı bir tavırla üzgün üzgün bir köşeye bakardı. Anımsıyorum da Ziharev, Kungur için hazırladığı Fedorov bakiresinin kopyasını bitirince ikonu masanın üstüne koydu, yüksek ve coşkulu bir sesle ''Bakirenin resmi bitti!'' dedi. ''Sen öylesine dipsiz bir kadehsin ki dünyanın tüm acı gözyaşları senin içine dökülür!'' Sonra paltosunu giydi ve meyhanenin yolunu tuttu. Genç çıraklar gülüşüp ıslık çaldılar. Daha yaşlı olanlarsa arkasından kıskançlıkla bakarak göz geçirdiler. Stanov ikonun yanına gitti. İnceden inceye gözden geçirdikten sonra düşüncesini açıkladı. ''Kafayı çekmeyip de ne halt etsin ya! Bitirdiği işi vermeye kıyamıyor. Bu ona korkunç bir acı veriyor. Ama bunu kimse anlayamıyor.'' Ziharev içmeye hep cumartesileri başlardı. Ama bu sıradan bir işçinin yaptığı içki alemi değildi. İçkiye başlayacağı gün bir not yazıp Pavel'le bir yere gönderir, yemekten önce de Laniyoviç'e haber verirdi. ''Ben bugün hamama gideceğim. Epeyce kalacak mısın?'' ''Orasını Tanrı bilir. İyi öyleyse ama lütfen salıyı geçirmemeye çalış.'' Ziharev peki anlamında dazlak kafasını sallar, yine kaşlarını oynatmaya başlardı. Hamamdan döndüğünde sahte bir gömlek önlüğü ve kravat takarak iki dirhem bir çekirdek giyinirdi. İpek yeleğinin üzerinden gümüş bir zincir sallandırırdı. Sessizce çekip gitmeden önce bana ve Pavel'e sıkı sıkı tembih ederdi. ''Akşam atölye derli toplu olsun. Büyük masayı güzelce yıkayın. Üstünü fırçalayın.'' Cumartesileri herkese bir bayram sevinci gelir, adamlar süslenip püslenir, banyo yapar, yemeklerini çabuk çabuk yerlerdi. Akşam yemeğinden sonra şarap şişeleriyle çıka gelirdi. Onun ardında da tüm ölçüleri her bakımdan çirkin görünen bir kadın olurdu. Kadının boyu 1.80'in üzerindeydi. Sandalyeler ve tabureler onun yanında oyuncak gibi kalıyordu. Uzun boylu, Stanov bile onun yanında çocuk gibi görünüyordu. Vücut hatları biçimliydi ama memeleri büyük bir tümsek halinde çenesine doğru yükseliyordu. Hareketleri yavaş ve hantaldı. Kırkını aşmıştı ama donuk yüzü yuvarlak, taze ve pürüzsüzdü. Gözleri atlarınki gibi iriydi, ağzı küçüktü. Ucuz bebekler gibi boyanmıştı. Yapmacık bir tavırla gülümsüyor, herkese sıcak elini uzatıp sallayarak yersiz bir takım laflar ediyordu. ''Hayret, havalar da bugün çok soğuk. Burası çok ağır kokuyor. Boya kakusu olmalı. Hayret.'' Kabarık, geniş bir ırmağa benzeyen bu güçlü ve durgun kadına bakmak hoştu. Ama söylediklerinde beni uyuşturup bezdiren gereksiz ve yorucu bir şeyler vardı. Konuşmadan önce yanaklarını neredeyse kıpkırmızı oluncaya kadar şişiriyor, iyice yuvarlaklaştırıyordu. Çıraklar kıkır kıkır gülüp fısıldaşıyordu. ''Ne cüsse ama! Çan kulesi gibi!'' Kadın dudaklarını yay gibi gererek ellerini memelerinin altında kavuşturarak semaverin yanına oturuyor, at gözleriyle herkese yardımsever bakışlar fırlatıyordu. Herkes ona büyük saygı gösteriyor, hatta çıraklar biraz da korkuyordu. Eğer içlerinde gençten biri kadının kocaman bedenine aç gözlerle bakarken kadının insanı sarıp sarmalayan bakışlarına yakalanırsa gözlerini hemen utançla yere eğiyordu. Ziharev de konuğuna saygılı davranıyor, nezaketle ona canikom diye sesleniyor, yiyecek sunarken de başını eğerek selamlıyordu. Kadın tatlı bir sesle ''Zahmet etmeyin.'' diyordu. ''Ne kadar da kıpır kıpırsınız. Bir dakika telaşsız duramıyorsunuz.'' Kendisi hiç acele etmiyor, kollarını ancak dirseklerinden bileklerine kadar oynatıyor, dirseklerini yanlarına doğru sıkıca basılı tutuyordu. Kadından çarpıcı bir biçimde taze pişmiş, sıcak ekmek kokusu yayılıyordu. İhtiyar Gogolev, satır satır ilahi okuma hizmeti veren bir diyakoz gibi kadının güzelliğine övgüler düzüyordu. Kadın sırıtarak onu dinliyor, Gogolev sözün gerisini getiremeyince kendisinden söz etmeye başlıyordu. Küçük bir kızken pek ahım şahım değildik. Kadın olduktan sonra böyle serpildik. 30'umuza geldiğimizde güzelliğimizle soylu baylar bile ilgilenmeye başladı. Taşradaki polis müdürlerinden biri çift atlı bir fayton sözü bile verdi. Üstü başı karma karışık olan sarhoş Kopendiukin kadına nefret dolu bir bakış fırlatarak kabaca sordu. Karşılığında ne bekliyordu ki? Kadın elbette ki aşk diye açıkladı. Ayrım sonu. Sayfa 247.